Ayrım 5.
Bütün büyük kentlerin, belki tüm kent okullarının sokak çeteleri hakkında bilgisi vardır. Detroit'in bazı kesimlerinde ilkokul çocukları dayak ve tehditle öbür öğrencilerden haraç alırlar. Öğretmenler bu çocukları koruyamadıklarından bu tür olaylar polise intikal eder. New York kentinde 100 suçlu çetesi saptanmış ve oturdukları yerler belirlenmişti. Grupların üye sayısı birkaç kişiyle 50 kişi arasında değişiyordu. Üyelerin yaş sınırları ise 9 ila 20 dolaylarındaydı. Erkeklerin çoğu gönüllü, ancak bir bölümü dayak tehdidiyle zorla üye yapılmıştı. Grup üyeleri arasında kızlar da vardı. Bunlar genellikle seks rollerini benimsemişlerdi. Liderler ünlerini sokak kavgalarındaki cesaretleriyle kazanırlardı. Silahları ise çakı, bıçak, sopa ve bazen çalınmış otomobillerdi. Sokak çeteleri üzerinde derinlemesine inceleme yapmış olan Cohen'e göre, sosyoekonomik düzeyi düşük çevreden gelen erkek çocukların en büyük sorunu statü çatışmasıdır. Kötü yetiştirilen gençler sosyal kurumlara bırakıldıklarında burada kendilerinden üstün akranlarıyla yarışa girerler. Bunun sonucu rahatsızlık, başarısızlık ve çaresizlik duyguları ortaya çıkar. Çeteler ise üyelerinin ahlaki değerlerden kopmalarını ve düşmanlık duygularını açıkça ortaya koymalarını olanaklı kılmaktadırlar. Özetle Cohen'e göre suçluluk kültürü topluma duyulan nefreti çete üyesinin ölçütü haline getirir. Toplum tarafından benimsenmiş değerler çete üyesinin savaştığı değerlerin aynıdır. Türkiye'nin suçlu çocukları. Rüzgar eken fırtına biçer. Ülkemizin dünyadaki konumuna, dünyanın ve toplumumuzun gelişme dinamiğine bakıldığında Türkiye'nin çağdaş değişmelerden derinden etkilendiği açıktır. Ülkemizin az gelişmişlik çemberini kırma yolunda sanayileşmeye, kalkınmaya çalıştığı, sahipsiz olduğu doğal ve toplumsal potansiyelle daha ileriye doğru hızlı bir değişme yaşadığı tartışılmaz. Bu değişime damgasını vuran temel sosyoekonomik olay, hızlı bir sanayileşme ve kentleşmedir. Başka bir deyişle Türkiye geleneksel bir tarım toplumundan çağdaş, modern bir sanayi toplumuna doğru evrim geçirmekte, toplumumuz bir geçiş döneminin tüm sarsıntılarını yaşamaktadır. Bu toplumsal değişme tüm olumlu ve olumsuz sonuçlarıyla yaşanırken, suçluluk oranlarında görülen artış çocuk suçluluğuna da koşut olarak yansımaktadır. Elimizde yeterli istatistik verilerin bulunmadığı 1975 yılı sonrasında ülkemizi sarsan ekonomik, politik ve toplumsal bunalımın suçluluk oranlarını, özellikle gençler arasında yükselmiş olduğu sıradan bir gözle bile görülebilir. Bu nedenle aşağıda vereceğimiz tabloda görülen çocuk ve genç suçlular arasındaki düşüşü dikkatle değerlendirmek zorundayız. Burada özellikle 1974 yılında çıkarılmış olan 1480 sayılı Af Kanunu'nun bu yıl ve onu izleyen yıllarda mahkum olanların sayılarını etkilemiş olduğu tahmin edilmektedir. Türkiye'de yıllara göre cezaevlerine giren hükümlüler. Yaş grubu 12-15, 1969-1352, 1970-1082, 1971-963, 1972-848, 1973-759, 1974-181, 1975-640. Yaş grubu 16-18. 1969-3917, 1970-3636, 1971-4289, 1972-5090, 1973-2731, 1974-1000, 1975-1007. Toplam 1969-5269, 1970-4718, 1971-5252, 1972-5938, 1973-3490, 1974-1181, 1975-1647. Genel hükümlü toplamı 1969-62.723, 1970-55.695, 1971-60.456, 1972-71.230, 1973-56.157, 1974-25.995, 1975-40.578. Çocuk suçlarının genel suçu oranı 1969 %8.40, 1970 %8.47, 1971 %8.68, 1972 %8.33, 1973 %6.22, 1974 %4.54, 1975 %4.05. Kaynak: Türkiye İstatistik Yıllığı 1977. Devlet İstatistik Enstitüsü, Yayın No 825, Sayfa 119. 1979 yılında yayınlanan istatistik bilgilere göre ise 1971 yılında ceza ve ıslah evlerine giren 12-15 yaşları arasındaki hükümlü çocukların 963, 16-18 yaşlarındaki hükümlü çocukların da 4289 olduğu görülmüştür. 1977 yılında ise ceza kurumlarına giren 12-15 yaşlarındaki hükümlü çocukların sayısının 500'e, 16-18 yaşlarındaki hükümlülerin sayısının da 1099'a düştüğü saptanmıştır. Bu tabloda hukuki olarak çocuk tanımına giren 18'in altındaki yaş grubunun dikkate alındığı görülmektedir. Oysa biz nasıl ki çocuk suçluluğunu cezanın tanımladığı suç, onu işleyen suçludur biçiminde tanımlayamıyorsak, ergenliği de 18 yaşta tamamlanmış kabul etmiyoruz. Bu açıdan istatistik verilere baktığımızda yukarıdaki tabloda toplam suçluluğa karşı çocuk suçluluğu oranı olan yaklaşık %8 dolayındaki sayının hukuksal tanıma, çocuğun yasalar karşısındaki sorumluluğuna göre olduğu görülür. Bir de 21 yaşın altındaki, yani ülkemizde kabul edilen ergenliğin sınırı olan 20 yaşı da içine alan verilerde oranların hemen değiştiği fark edilecektir. Örneğin bazı istatistikler 21 yaşından küçük olan suçlu oranını 1936'da %23, 1938'de %24.5, 1940'da %27.5, 1941 ve 1942'de %32.7 olarak göstermektedir. Bu veriler ayrıca İkinci Dünya Savaşı'nın başladığı tarihten bu yana çocuk suçluluğundaki hızlı artışı da belirlemektedir. Devlet İstatistik Enstitüsü 1985 yılı istatistiklerine göre çocuk ıslah ve cezaevlerindeki hükümlülerin dağılımı: erkek 1977-752, 1978-610, 1979-691, 1980-748, 1981-1044, 1982-807, 1983-512, 1984-645, kız 1977-4, 1978-6, 1979-8, 1980-6, 1981-10, 1982-11, 1983-9, 1984-4. Devlet İstatistik Enstitüsü 1985 yılı istatistiklerine göre cezaevlerine giren ve çıkan hükümlülerin yaş gruplarına göre dağılımı: 12-15 giren çıkan 1977 500-483, 1978 550-1294, 1979 349-775, 1980 326-142, 1981 334-198, 1982 239-239-177, 1983-175-114, 1984-175-88, 16-18 giren çıkan, 1977-1099-606, 1978-1759-1313, 1979-1547-1104, 1980-2064-1071, 1981-2370-1930, 1982-1795-1702, 1983-1326-1168, 1984-1020-858, 19-21 giren çıkan, 1977-3133-2456, 1978-3885-3287, 1979-3687-1219, 1980-3692-2681, 1981-4372-3971, 1982-3717-3812, 1983-3312-3049, 1984-2474-2616. Gereken önem verilmemiş. Türkiye'de günümüze dek çocuk suçluluğu ile ilgili çalışmalar istatistiksel birer anketten ileri gidememiştir. Suçlu çocuklar konusu hukuk açısından ele alınırken sadece en çok işlenen suç türleri saptanmaya çalışılmıştır. 1937 yılında ülkemizin çeşitli kentlerindeki 732 çocuğu temel alarak istatistiksel bir çalışma yapan Hilmi A. Malik, bu çocukların %46'sının şahsa karşı, %30'unun mala karşı, %20'sinin cinsel suçlar ve %3'ünün de diğer suç türlerini işlediklerini saptamıştır. Haditan da aynı yıllarda Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü'nde 395 suçlu çocuğa ait dosya üzerinde yaptığı inceleme sonucu, bu çocukların %38'inin şahsa, %16'sının mala karşı, %26'sının cinsel suçlar ve %21'inin de diğer suçları işlediklerini belirlemiştir. 1940 yılında Tezer Taşkıran ve Samet Ağaoğlu tarafından Ankara Çocuk İslah Evi'nde yapılan araştırmalar sonucu, incelenen 86 çocuktan 60'ının şahsa karşı, 24'ünün cinsel türde, ikisinin de mala karşı suç işledikleri saptanmıştır. 1947 yılında İstanbul Üniversitesi Kriminoloji Enstitüsü'nün tüm islah ve cezaevlerindeki 947 çocuk üzerinde yaptığı çalışma bize, %64'ünün şahsa karşı, %22'sinin cinsel türde, %19'unun mala karşı ve %12'sinin diğer suçlardan dolayı hüküm giymiş oldukları bilgisinden başka bir kanıt getirmiyor. Aynı şekilde Doktor Gölcüklü'nün 1938-1960 yılları arasında Ankara İslah Evi'ne gelen 2946 suçlu çocuğun kayıtları üzerindeki çalışması da tür ve oranları saptamaktan öte gidemiyor. Bu arada 1968 yılında Profesör Doktor Sara'nın İstanbul'daki polisle ilgisi olan 19 yaşından küçük çocukların sosyokültürel özelliklerini incelediğini görüyoruz. Profesör Doktor Sara'nın bulgularını şöyle özetleyebiliriz. Ülkemizde organize suç kavramı yerleşmemiştir. Kaçakçılık, hırsızlık, cinsel suç ve şiddet suçları sosyokültürel ve psikolojik etkenler sonucu gibi gözükmekte, yalnız yan kesicilik öğretilmektedir. 1972 yılında Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından yayınlanan Kadın ve Çocuk Hükümlüler Anketi, ülkemizde ilk kez gerçekleştirilen geniş kapsamlı bir anket niteliğini taşımaktadır. Hükümlü çocukların sosyoekonomik ve kültürel durumlarını açıklayan bu istatistiksel yapıtta, 1972 yılında incelenen toplam 1181 hükümlü çocuktan %37.5'inin şahsa karşı, %32.3'ünün cinsel ve %26.9'unun mala karşı suç işledikleri saptanmıştır. Ülkemizde en çok işlenen çocuk suçu türleri. Ankara, İzmir ve Elazığ İslah ve Cezaevlerinde 15-18 yaşlarında en az ilkokul öğrenimi görmüş 214 hükümlü genç üzerinde suçlu çocuklarda zeka, kişilik ve yakın çevre özelliklerini ele alan bir araştırma düzenledik. 1972-1977 yıllarında yaptığımız bu araştırmada ele alınan suçlu deneklerden %44.8'inin cinsel suçtan, %37.4'ünün şahsa karşı ve %17.8'inin de mala karşı suçtan hüküm giymiş olduğunu saptadık. Daha önce sözünü ettiğimiz araştırmaların sonuçları da göz önüne alındığında, ülkemizde adam öldürme, yaralama ya da öldürme girişiminde bulunma gibi şahsa karşı işlenen suçların çocuk suçluluğunun başında gelen bir suç türü olduğu görülür. Yıldız dipnot. Ülkemizde en çok işlenen çocuk suçu türünün şahsa karşı olduğunu söylerken şu noktayı göz önünde tutmalıyız. Araştırmalar genellikle ceza ve islah evlerinde yapıldığı için cezası tecil edilen çocuklar değil, hüküm giymiş olanlar konu alınmaktadır. Çocukların büyük bir bölümünün çaldıkları malın değerinin az olması, Türk Ceza Kanunu 522 F1 ve yaş küçüklüğü Türk Ceza Kanunu 54-55 nedeniyle cezaları çifte indirime tabi tutulmakta ve tecil edilmektedir. Ayrıca 1976 yılında mala ilişkin suçlu oranındaki düşüşün başlıca nedeni de cezaların infazı hakkındaki 647 sayılı kanun gereğince daha önce hüküm giymemiş çocukların bir yıla kadar olan hapis cezalarının ertelenmesi olmuştur. Dolayısıyla polis kayıtları ve tutuklamalara ilişkin istatistiksel veriler göz önüne alındığında, Türkiye'de de diğer ülkelerde olduğu gibi en çok işlenen çocuk suçu türünün hırsızlık olduğunu söylemek olasıdır. Buna karşılık İngiltere'de olduğu gibi tüm gelişmiş ülkelerde çocuk suçluluğu denildiğinde akla hırsızlık gelmektedir. Gerçekten de 1965 yılı İngiliz suçlu çocuk istatistiklerindeki hırsızlık ve soygun oranının %79 olması ve 1954'e kadar olan dönemde de %90'ı bulması bunun en açık seçik kanıtıdır. 1. Şahsa karşı işlenen suçlar. Ülkemizde bu suçtan hüküm giyenlerin suç işleme nedenleri araştırıldığında kan davası, hayvan ve arazi anlaşmazlığı, namus temizleme gibi sosyal içerikli sorunların önde geldiği görülür. Yaşı 15.7, doğum yeri Samsun, suçu adam öldürme. Ekinlerimizi hayvanlara yedirdi, aramızda dövüştük, ben de bıçakla öldürdüm. Yaşı 16.11, doğum yeri Afyon, suçu adam öldürme. Tarla davasından öldürdüm. 4-5 kardeş bizim ekinin içine taş atmışlar. Ben de bağırdım. Beni dövdüler. Çifte ile birini vurdum, birini de yaraladım. Yaşı 16.4. Doğum yeri Sivas. Suçu adam öldürme. Arazi sulama yüzünden dövüştük. Ben araziyi suluyordum. O geldi suyu kesti. Kesme dedim, anlamadı. Dövüştük. Bıçakla sırtından vurdum. Yaşı 17.6. Doğum yeri Denizli, suçu adam öldürme. Köy muhtarının kızı yüzünden, alacağım kızı o da kardeşine istedi. Kızın anasına motosikletle çarptı, ben de tabancayla vurdum. Yaşı 15.6, doğum yeri Gümüşhane, suçu adam öldürme. Koyun gütmeye gitmiştim, teyzemin oğlu da onların davarlarını güdüyordu. Davarlar birbirine karıştı, o bana küfür etti, kavga ettik, çakıyla kalbine vurdum. Yaşı 15.9, doğum yeri Kayseri, suçu adam öldürme. Çeyizde iki takım yerine bir takım elbise götürdük diye annemle durmadan dövüşürlerdi, ben de vurdum. Yaşı 17.7, doğum yeri Ankara, suçu adam öldürme. 7 yaşındayken bana küfür eden arkadaşımı bacağından karpuz bıçağıyla vurmuştum. Sonra karakolda beni dövdüler. 5 yaşında halden 3-4 karpuz çaldım. 6 yaşında apartmandan lastik ayakkabı çaldım, kendim giydim. 15 yaşında kamyon muaviniyken bir gün yol kapalıydı. Yolu açın dedim. Kuru yemişçi durup bana küfür etti. Kavga ettik. Bana bıçak çekti. Ben de sinirle ayağına diye salladım, kalbine geldi. Ülkemizin Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde kan davası nedeniyle işlenen suçların çoğunlukta olduğu görülür. Kan gütme suçlarının büyük bir bölümü, yaş küçüklüğünün cezai sorumluluk üzerindeki etkisi dolayısıyla 18 yaşına gelmemiş silah kullanabilen çocuklara işletilmektedir. Aile üyelerinden birisi öldürüldüğünde erkek çocuk çok küçük yaştan itibaren aile içinde sürekli telkinlere maruz kalır. Çocuk, Profesör Dönmezer'in belirttiği gibi belirli bir görevi yerine getirdiği ve bu şekilde harekete mecbur olduğu düşünce ve kaygısıyla öldürmektedir. Bu görevi yerine getirmek üzere çocuklar telkinin yanında aile üyelerinden ikaz ve teşvik görmektedirler. Şensoy, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da uzun yıllar bulunmuş bir savcıdan şu sözleri nakletmektedir. Öldürülenin pıhtılaşmış ve çok dikkatli bir surette muhafaza edilmiş kanı, yılın belirli günlerinde gösterilmek suretiyle istenilen kin ve gayz tevlit edilinceye ve çocuk belirli bir yaşa gelinceye kadar sürekli telkine maruz bulundurulmaktadır. Kan davasından dolayı işlenen suçlar arasında toprak ve sınır anlaşmazlıkları şeklinde ekonomik kaynaklı nedenler olduğu gibi, namus ve şeref anlayışı gibi toplumsal nedenler de büyük ölçüde rol oynamaktadır. Toprak davalarının çoğu mülkiyet sorunundan çıkmakta ve kuşaklar boyunca süregelen cinayet zincirlerine neden olmaktadır. Sınır anlaşmazlığı ve kız yüzünden çıkan kan gütme. Olay Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi Turfa Hatipler köyünde geçer. Necmi Hatır'ın babası köyün ileri gelenlerindendir. Kömür ocağında işçi, çavuş olup köyde sevilen bir kişidir. Babasının arkadaşı da köyün ileri gelenlerindendir. Katip diye anılır. İkisi arasındaki ilk anlaşmazlık köyde birbirlerinin arazilerinin sınır bölgesinden geçen bir derenin yerinin değiştirilmesi yüzünden çıkar. Komşusunun başoğlu sülalesi kızı, Necmi'nin ağabeyini sever ve kız kaçar. Onlar kızı geri alırlar. Fakat kız tekrar kaçar. Onlar dava açarlar. Kız istediği tarafa verilir. Kaçtığı çocukla evlenir. Kız tarafı durumu hazmedemez. Necmi'nin babası kömür ocağından iznini geçirmek üzere köye gider. 1956 yılında yolda giderken vurulur. Necmiler davacı olur, bir sonuç çıkmaz. Nihayet komşularının Katip babasını bir başkasına vurdurttukları anlaşılır. Vuran kimseler babasından daha fazla para verdiği takdirde öldürmekten vazgeçeceklerini söylemişlerdir. Fakat babası razı olmaz. Vuran kimseler başka köydendir. Necmi'nin ağabeyi de köyün içinde babasının intikamını almak için 1958'de Katip'i vurur. Olay mahkemeye intikal eder. Ağabeyi 13 yıl alır. 6 yıl yatıp çıkar. Çıkmasına 2 ay kala Katip'in oğlu Cevat, Necmi'nin en büyük ağabeyini vurur. Necmiler 5 kardeştir, erkek. 2 de kız kardeşleri vardır. Büyük ağabeyini vururlarken Necmi'nin annesi de vurulur. O sırada Necmi de yaralanır. Katip'in oğlu Cevat idama mahkum olur. Sonra müebbet hapse çevrilir. Halen hapistedir. Aradan 1 yıl geçer. Necmi ilkokulu bitirince Cevat'a yol gösteren, ona yardım eden kimseyi bir düğünde vurur. Necmi adamı vurduğu zaman 14 yaşındadır. 15 yıl alır. Cezası 5 yıl af, 3 yıl infaz, iyi halden 6 yıl 7 aya düşer. Şimdi çıkmasına 1 ay kalmıştır. Halen sanat okulu 2. sınıftadır.